Ayrım 2.
Bölüm 2. Araba park edilince araştırmacı üçlü yolculuk çantalarını kapıp girişe yaklaştı. Bavulumu jet hızıyla hazırladım. Umarım tuvalet kağıdı verirler diyerek işi şakaya vurdu ben. Görünür biçimde kaygılı olan arkadaşlarını rahatlatmak için. Yanına ne almanı söylemişlerdi diye sordu Peter. Kalın giysiler. Yüksek bir yere gidecekmişiz. Bana da aynı bilgiler verildi. Bana değil diye araya girdi Emma. Tersine sıcağa tahammül etmek için yanıma ince giysiler ve yürüyüş için gerekli şeyler almamı söylediler. Sen gitmeden önce ufacık bir bilgi isteyeceğim dedi Peter. Ne de olsa insanları hiç izahsız dünyanın öbür ucuna yollamazlar. Emma kocasının gergin olduğunu biliyordu. Yaklaşık 15 yıldır Peter DeWonk'un şifre çözümünü yapıyordu. Onun normal tepkilerinin çerçevesi dışına çıkan her ses perdesini, her hareketi, her bakışı yorumlayabilirdi. Bu Emma'nın aşkın ikinci aşaması dediği şeydi. Kaynaşma, tutku aşamasından sonra ötekini, gerçek ötekini, ilişkinin uzun süreli olması için kendini yansıtmadan sevmeyi öğrenmemiz gereken kişiyi tanıma aşaması başlardı. En hassas aşamaydı bu. Çünkü böyle bir yakınlık, insan kendi üzerinde gündelik bir çalışma yapmazsa genellikle bir gevşemeye, ardından da sinirlenmeye yol açardı. Emma her şeyi çözümlemekle uğraşırdı böyle. Onları bir arada tutan, yakınlarını kıskandıran örnek bir çift oluşturacak derecede evliliklerini sağlamlaştıran da buydu. 40 yaşlarında diğerlerine göre daha kısa boylu, biraz toplu, yürüyüş ayakkabıları, kadife pantolon ve yuvarlak yakalı bir gömlek giymiş bir adam camlı bir kapının önünde onları beklemekteydi. Sarı saçları kusursuzca taranmıştı. Burnunun üstünde zarif bir gözlük vardı. Isınmak için ellerini ovuşturmaktaydı. Ben Avrupa Komisyonu'ndan François Gerland diye kendini tanıttı. Memnun oldum. Tokalaşmalarının ardından ben arabasını işaret etti. Burada bulunmadığımız süre boyunca orada bırakabilir miyim? Anahtarınızı bana verin. Arabanızı aldırırım, dert etmeyin. Tüm bu gizlilik için iştenlikle mahcubum. Ama inanın ki meseleyi aydınlatacağız. Uçakta bol bol vaktimiz olacak. Şimdilik program bizi biraz sıkıştırıyor. Emma'ya muzip bir bakış yöneltti. Özellikle de sizi doktor. Bunun üzerine onları ana binaya soktu. Eğer doğru anladıysam karım Fransa topraklarının dışına çıkıyor. Biz ise Pirenelere gidiyoruz. Öyle mi? Dedi Peter. Pirenelere, evet. Sonuç çıkarma yeteneğiniz için sizi kutluyorum. Dün akşam Fransa'nın güneyinden ve yükseklikten söz ettim yalnızca. Sizin için Doktor DeWonk diye ekledi Emma'ya dönerek. Durum biraz daha karmaşık. Açık söylemek gerekirse Fransa toprakları dışına çıkmıyorsunuz ama neyse uçakta anlarsınız. Hemen hafif bir sesle ekledi. Her ikinizin de Doktor DeWonk diye çağrılması gündelik hayatta kolay olmamalı. Bana daha çok profesör derler, dedi Peter. Beyaz ampullerle aydınlatılmış uzun bir koridordan geçtiler. Hiçbir yerde hayat izi yoktu. Odalar bomboş görünüyordu. Söylesenize, diye söze girdi Peter. Her zamanki ağır kanlılığını elden bırakmadan şimdiye kadar hiç soru sormadık. Ama nereye gideceğimizi bize söyleme zamanının geldiğini düşünmüyor musunuz? Bu bilinmezlik içinde karımın ortadan kaybolması fikrinden hoşlanmıyorum. İşin içinde Avrupa Komisyonu olsun ya da olmasın. Elbette oraya geleceğim. Üzerine tayyar olan, yeni makyaj yapmış bir kadının kendilerini beklediği bir masanın önünde durdular. Gerland, arabanın anahtarını ona uzatarak konuyla ilgilenmesini söyledi. Kadın, kimliklerini alarak bilgisayar tarayıcısından geçirdi, sonra da göz alıcı bir gülümsemeyle teşekkür etti. Gerland, hızlı hızlı yürüyerek onları daha dar olan bir başka koridora sürükledi. ''Sizinle yolculuk edeceğim.'' diye güvence verdi. ''Kaygılanmayın, merakınızı gidermek için bol bol vaktim olacak.'' Peter durdu. Dostane ama kararlı bir şekilde elini kısa boylu sarışın adamın omzuna koydu ve üslup değiştirdi. Bilmem hangi varış noktasına ulaşmak için bir uçağa binmeye hazırlanıyorum. Karım da aynı şekilde. Şimdiye kadar uysal davrandık. Öyleyse bu belirsizlik durumuna bir son verin artık, olur mu? Emma sırıtmasını bastıramadı. Tam 5 dakikadır kocasının daha ne kadar dayanacağını soruyordu kendisine. İnsanlar bu zarif, büyük bilim adamının sessiz duruşuna aldanıp ta ki Peter iyice oturmuş karakterinin gerçek özelliğini açık edinceye kadar onu istedikleri yöne çekebileceklerini sanırlardı. Gerland gözlerini kırpıştırdı. Ağzına birkaç kelime geveledi. Nihayet kendini toplayarak peşinden gelmelerini rica etti. Bir kapıyı itti ve hep birlikte pist alanına çıktılar. 50 metre ötedeki iki özel jetin motorları gürüldeyip durmaktaydı. Eşiniz Fransız Polinezyası'na gidiyor diye bağırdı nihayet Gerland. Kulakları sağır eden gürültüyü bastırmaya çalışarak. Orada kazı olduğunu bilmiyordum diye araya girdi Emma. Kazı mı? Diye tekrarladı Gerland. Ha anlıyorum ama sandığınız türde bir araştırma söz konusu değil. Emma suratını buruşturdu. Biliyorsunuz ki ben paleantropoloğum. Madem ki bir kazı yok Meslektaşım gittiğiniz yerde sizi bilgilendirecek, diye sözünü kesti Gerland. İki üniformalı çiftin onları karşılamak için sabırsızlandığı Falconlar yönünde yürümelerini istedi. Gerland, araçlardan birine Emma'ya işaret etti. İçiniz rahat olsun, diye bağırdı Devonklara hitaben. Yerlerinize vardığınızda temas kurabileceksiniz birbirinizle. Tüm bu olaylar biraz ani ve esrarlı. Bundan dolayı da üzgünüm ama ne yazık ki böyle olması gerekiyor. Ben kaşlarını kaldırdı. Kız kardeşini öperken alaycı bir laf etti ama türbinlerin gürültüsü kelimelerini boğdu. Peter karısına sarıldı. Varır varmaz seni arayacağım diye onu rahatlattı Emma. Eğer Avrupa Komisyonu canımı sıkarsa da geri dönerim, üzülme. Bir saçmalık yapayım deme dedi Peter biraz kaygı duyarak. Bütün bunlar dün akşam çok eğlenceliydi ama şimdi pek hoşuma gitmiyor. Bir görevli Emma'nın çantasını yukarı çıkarırken son bir kez daha kucaklaştılar. Tam ayrılırlarken Garland yanlarına geldi. İçeride adınıza küçük bir paket var. Başlangıç için bazı sorularınıza cevap verecektir. Sizinle yolculuk edemediğim için üzgünüm. Ama Papeete Havaalanı'nda biri sizi karşılayacak. İyi uçuşlar Doktor Devonk. Emma'nın cevap vermesine fırsat kalmadan Garland kocasını diğer aracın içine doğru sürüklemeye başladı. Hostes Emma ile birlikte yukarıya çıktı. Merdiven çekildi ve kapı kilitlendi. Emma'yı rahat bir koltuğa oturtan hostes ona şampanya isteyip istemediğini sordu. Hayır, henüz biraz erken, teşekkür ederim. Karşısındaki rafa ambalaj kağıdından bir zarf ve portatif küçük bir bilgisayar koymuşlardı. Emma pencereden kocasıyla kardeşini görmeye çalıştı. Her şey çok çabuk olup bitmişti. Garland ya vakit darlığı yüzünden telaşlıydı ya da soruların önünü alacak derecede gizlilik meraklısıydı. Bana kalırsa biraz ikisi de. Yalnızca diğer Falcon'un burnunu görebildiğinden belgelere geri döndü. Bal mumuyla mühürlenmiş olduğunu fark ettiği zarfın üstüne keçeli siyah kalemle Doktor Emmanuel Devonk yazılmıştı. Şaka yapmıyorlar diye düşündü mührü açarken. İçindeki tek nesne anında parmaklarının arasına kaydı. Üzerinde gizli Doktor Emma Devonk Gerik projesi yazan bir DVD'ydi bu. Havalanmayı beklemeden bilgisayarı açtı ve aleti yuvasına soktu. Reaktörler fırlamaya koyuldular. Bölüm 3. Peter karısını götüren Falcon'un hız aldığını ve reaktörlerin dalgalanan bulutu arasında burnunu havaya diktiğini gördü. Birkaç saniye sonra kendi jetleri de yerden havalandı. Peter uçağın içine girdiğinde yalnız olmadıklarını görerek şaşırmıştı. Jetin arka tarafında rahat giysiler içinde 3 adam oturmaktaydı. Selamına lütfen karşılık vermişlerdi. Sağlam vücut yapıları, saç kesimleri ve duygularını dışa vurmayan yüzleri askerleri çağrıştırıyordu. Uçuşa geçtiklerinde Peter Gerland'a doğru eğildi. Dipteki şu adamlar kim? Sizi biraz sonra tanıştıracağım. Güvenliğimizi sağlamak için buradalar. Demek tehlikedeyiz, diye sordu şaşkınlıkla Peter, koltuğunda kasılıp kalarak. Gerland'ın yüzüne rahatlatıcı olmasını umduğu geniş bir gülümseme yerleşti. Hayır, tabii ki hayır. Aslında meslektaşlarımın zoruyla onları götürüyorum. Ama madem ki yerlerimize yerleştik, bırakın da size meseleyi olduğu gibi anlatayım. Ben daha iyi duyabilmek için eğildi. Genç adam, hostesin ikram ettiği şampanyayı kabul eden tek kişiydi. Uçak yön değiştirmeye başladığı sırada kadehi dudaklarına götürdü. Elbette size söyleyeceğim her şey gizlidir ve öyle de kalmalıdır. Bir kriz durumu bu. Gösterdiğimiz acelecilik sizi şaşırtabilir. Ama Avrupa Birliği'nin kapsadığı her şeyle birlikte bütünlüğü ve şerefi söz konusu. Başınızı ağrıtmak istemem. Ama bilin ki gizlice hazırlanan şeyin biz fark edemeden kokusu çıkarsa kurumlarımız için sonuç felaket olur. Başlangıç olarak adım François Gerland. Görevim BEPA'da koordinatörsünüz, diye sözünü kesti ben. Dün akşam internette adınızı tuşladım. Gerçek halinizi fotoğraftakinden daha iyi buldum. Orada kasılıp kalmış bir havanız vardı. Ne riyakar kerata, diye düşündü Peter. Biriyle ne zaman dalga geçtiğini anlayacak kadar tanıyordu kayınbiraderini. Peki BEPA nedir, diye araya girdi Peter. Üzgünüm, bilmiyorum da. Gerland gözlüğünü düzeltti. Peter bu hareketi bir tik gibi yorumladı. İngilizce bir kısaltma. Komisyonda tüm kısaltmalar İngilizceden gelir. Açılımı Avrupa Siyasi Danışmanlar Bürosu. Görevimiz esas olarak başkan ve komiserlere Avrupa'nın siyasi sorunları üstüne öğüt ve tavsiyelerde bulunmak. BEPA doğrudan onların yetki alanı içinde. Bu yüzden de kamuoyu ondan haberdar değil. Ben kurumsal alanda çalışıyorum. Bildiğiniz gibi koordinatörüm. Farklı, tamam. Ama Avrupa siyasetiyle Pirenelere giden bu özel uçaktaki bizler arasında bir ilişki göremiyorum, diyerek sözünü kesti Peter. Gerland'ın lafı ağzında geveleyip durmasına sinirlenerek. Gerland yanında oturan iki adama sabit gözlerle bakıp dudaklarını büzdü. Sonra başını sallayarak sözünü sürdürdü. 5 gün önce iş denetim servisimiz olan İAS, komisyon başkanına acilen bir rapor sundu. Bu raporda Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Genel Müdürlüğü'nde bir örtülü ödeneğin varlığı belirtiliyordu. Çok karmaşık ve ortaya çıkarılması neredeyse imkansız olan, uzun süre hesaplarda gizli kalması gereken bu örtülü ödenek, İç Güvenlik Servisleri ve Ceza Mahkemesi Müdürü Gustav Lemol adında biri tarafından yöneltiliyordu. Bu kişi hemen başkanın karşısına çıkarıldı ama her şeyi tümden reddetti. Büyük bir skandaldan korkan başkan, meselenin aydınlatılıncaya kadar birkaç gün gizli kalmasına karar verdi. Lemol hemen tutuklanmadı ki bu bir hataydı. Bürolar için bir arama emri çıkarıldı ama gece bir yangın haberi geldi. Ne güzel değil mi? Yangını çıkaran Lemol muydu diye sordu ben. Muhtemelen o akşam binaya girilirken onun güvenlik belgesi kullanıldı. Ne olursa olsun başkan işe basın karışmadan önce bir iç soruşturma yapılmasına karar kıldı. Avrupa'nın şimdiden kolu kanadı kırıldı. Üstüne üstlük bir de onun içten çürütüldüğü ve elmasındaki kurdun izini süremediği anlaşılırsa sonucu varın siz düşünün. Bu örtülü ödenek ne işe yarıyordu diye sordu Peter. Gerland elini kaldırdı. Bu noktada devreye ben giriyorum. Lemol'un bürolarından hiçbir şeyi kurtaramadık. Buna karşılık evinde kağıt yığınlarının arasında kaybolmuş ilginç bir dosya bulduk. Lemol bir tek bu dosyayı atlamıştı. Yetersiz ama idare eder bir delildi. Dosya örtülü ödenek bütçesinin bir kısmının, dikkatinizi çekerim, milyonlarca avrodan söz ediyoruz burada, İki yerdeki çalışmalara ayrıldığıyla ilgiliydi. Bu yerlerden biri Pirenelerde, diğeri Fransız Polinezya'sına ait bir adadaydı. Belki biliyorsunuzdur, yıllardır Midi Doruğu'ndaki rasathanenin çok pahalıya patlaması sebebiyle kapatılacağından söz ediliyor. Bu kapanış bir yıl önce neredeyse gerçekleşiyordu. Burayı kurtarmak için AB yatırımda bulundu. Resmi anlamda sadece finanse edebilir ama müdahalede bulunamayız. Görünen o ki Lemol, kendi meşhur örtülü ödeneğiyle finanse ettiği bir grup bilim adamının oraya yollanışını aklamak için bu finansmandan yararlanmış. Bu para Avrupa Birliği'nin parasıydı yani diye sordu Peter. Hayır, nereden geldiğini bir türlü bulamadık. Bu hikayeyle bizim aramızdaki ilişkiyi hala göremiyorum dedi Peter. Sabrını yitirmek üzereydi. Ses tonu karşısında kendisi bile şaşırdı ve karısıyla birlikte girişmiş olduğu bu tehlikeli işin ne kadar canını sıktığını fark etti. Çünkü yanında değil. Çünkü ona göz kulak olamıyorum. Bu herif beni sinirlendiriyor. Yola çıkmadan önce bana her şeyi anlatmış olsaydı Emma'nın tek başına uçmasına izin vermezdim. İlişki mi? Diye tekrarladı Gerland. Lemol'un evinde bulunan bu dosyada yakın tarihli bir not vardı. Bazı araştırmalar yürütüyordu ve bu araştırmalar çıkmaza girmiş gibiydi. Lemol, Midi Doruğu'ndaki verilerin analizi ve değerlendirilmesi için ikinizden yardım istenmesini öneriyordu. Bu arada Polinezya'daki yerde yeni araştırma merkezleri belirlemek amacıyla karınızın adından söz etmekteydi. Bu not kim için yazılmıştı? Diye araya girdi ben. Bunu bilmiyoruz. Peki Midi Doruğu'nda kim var? Jandarmalar giriş çıkışları engellemek için teleferik binasında bekliyorlar. Biz varmadan ne kimse oraya çıkabilir ne de inebilir. Eğer doğru anlamışsam hakkında hiçbir şey bilmediğiniz bir dağın tepesine kadar size eşlik etmemiz için hiçbir açıklama yapmaksızın bizi bir uçağa bindirdiniz öyle mi? Diye son derece sakin bir sesle meseleyi özetledi Peter. İşe kötü tarafından bakmayın Profesör de Monk. İçeriği gözümüzden kaçan bilimsel dosyalar bulmayı umuyoruz. Bu dosyalar da Lemol'a göre sizin alanınıza giriyor. Yakarım, bir meslektaşım dün oraya vardı. İki jandarma söz konusu adaya gitmek üzere onunla buluştular. Araştırma merkezine götürürken karınıza göz kulak olacak ve buldukları şeylerin şifresini çözmesini isteyecekler ondan. Orada karımı neyin beklediği konusunda en ufak bir fikriniz yok değil mi? Diye ısrar etti Peter. Huzursuz olan Gerland tekrar gözlüğünü düzeltti. İçiniz rahat olsun. Korkacak bir şey yok. Ne mafyadan ne de bilmem hangi casusluk filminden söz ediyoruz burada. Avrupa Komisyonu'nun özel bir görevi bu. Amaç hala kurtarılabilecek olan bir şeyi kurtarmak. Kurumlarımızda hiç görülmemiş bir skandal yaşa. Son derece sorumsuz birisiniz diye homurdandı Peter kemerini çözüp ayağa kalkarken. Profesör de Wong sakin olun, ben bir siyasi danışma bürosunun koordinatörüyüm. Sanıyor musunuz ki tehlikeli bir durum olsaydı bu işin sorumluluğunu bana verirlerdi? Hadi ama dipteki o üç gorilin işi ne peki? BEPA doğrudan başkanın hizmetindedir. Bu durum sorunları bertaraf ettiği gibi tam bir ağız sıkılığı sağlar. Peter hostesi görünce ona çıkış kapısını işaret etti. Geriye dönebilir miyiz lütfen? Pardon? Beni çok iyi anladınız. Paris'e dönmek istiyorum. Hemen. Gerland'a doğru döndü. Karımın uçağıyla irtibata geçip onun da aynı şeyi yapmasını söylerseniz size müteşekkir olurum. Garland alt üst olmuş durumda başını iki yana salladı. Hayır, korkarım, bu imkansız. Sabah orada olmalıyım. Zamanımız sınırlı. Mesele her an kamuoyunda patlak verebilir. Sizden sadece kısa bir süre ayırmanızı rica ediyorum. Gittiğimiz yerde veri dosyaları olacak. Birkaç saat içinde çözemeyeceğim bir durum değil. Bütün istediğim, dosyalara hızlıca bir göz atıp Lemuel'un neyi finanse ettiğini bana söylemeniz. Her üçünüzün adını belirttiğine göre bana yardım edebilirsiniz demektir. Sizin varlığınızı gerektiren bir durum olmadığı anlaşılırsa hemen yola çıkabilirsiniz, söz veriyorum. Ama inanın, mesele her an patlak verebilir. Eğer AB suçüstü yakalanırsa mahvolduk demektir. Tersine tam olarak ne olup bittiğinden haberdar bir şekilde Lemuel skandalını açıklayabilirsek görünüşü kurtarırız. Sizinle temasa geçmek için araştırma yerine ulaşmayı bekleyemezdim. Tehlikeli olurdu bu. Durumu idare etme konusunda beceriksiz olduğumu düşünebilirsiniz. Bunu göze alıyorum ama lütfen benimle gelin. Peter göğüs geçirdi. Yanlarında duran hostes hiçbir şey anlamadan kaşlarını çatıyordu hala. Garland son kozunu oynadı. Eğer sizi rahatlatacaksa ben korumalarla önden çıkacağım. Güvenliğin tam olduğu konusunda size güvence verebilmek için rasathanenin çevresini dolaşacağız. Siz bize sonra katılırsınız. Bilirkişi raporunuzu hazırlar hazırlamaz da Paris'e giden ilk uçakta size yer ayarlayacağım. Garland gözleriyle ona yalvarıyordu. Bana gelince ben sizinle çıkıyorum dedi ben neşeli bir sesle. İlk defa biraz eğlenme fırsatı yakalamışız şurada. Peter onun yüzüne uzun uzun baktı ve pes etti. Peki ama karım yerine varır varmaz onunla konuşmak istiyorum. Garland elinin tersiyle alnındaki teri sildi. Söz. Peter tekrar gelip oturdu. Bir şey daha. Bu Lemuel bir bilim adamı mı? Diye sordu. Hayır, alakası yok. Kendisi siyasetle uğraşmış olan bir avukat. Bir biçimde çıkar ortaklıklarıyla ilaç şirketleri ya da ne bileyim buna benzer şeylerle bir bağlantısı olup olmadığını öğrenmek için çevresinden, tanıdığı kişilerden bilgi aldınız mı? Halihazırda bu işle uğraşılıyor. Gizliliğin gerektirdiği sınırlı yöntemlerle elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Umarım yangından sonra adamı tutuklatmışsınızdır. Garland dudaklarını yalayarak ıslatıp gözlerini kaçırdı. Alçak sesle açıkladı. Durum şu ki adam öldü. Yangın gecesi intihar etti. Sabahın erken bir saatinde kahya kadın onu küvetin içinde buldu. Damarlarını kesmişti.